150'den fazla yayın ve podcast, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğumuzu Aposto Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposto Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Ben Aposto Politika ekibinden Bartu.
Ben Abdullah.
Ben de İlkim. Bu seride Türkiye seçime doğru giderken yayımlanan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını tartışıyoruz. Toplumsal dinamikleri anlamaya, trendleri yakalamaya, anket verilerinin ardındaki gerçekleri görmeye çalışıyoruz. Zaman zaman araştırma şirketlerinden, akademiden, medyadan ve siyasi partilerden konuklarımızı da ağırlıyor, düşüncelerini soruyoruz.
Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün konuğumuz avukat Ali Gül. Hoş geldin Ali.
Hoş buldum.
Ali, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2,5 yılı aşkın hapis ve siyasi yasak kararı verilmesi sonrasında anladığım kadarıyla muhalefet partilerinin tepkisini de biraz yetersiz bularak bir demokrasi nöbetine başladınız her akşam Saraçhane'nin önünde. Bu eylemlerin amacı ne? Yani siz kim oradasınız, neyi amaçlıyorsunuz biraz bahsedersen çok sevinirim.
Tabii. Ben biraz öncesinden bahsetmek istiyorum daha iyi anlaşılabilmesi için. Bu verilmiş olan siyasi yasak kararıyla birlikte hapis cezası Ekrem İmamoğlu'nun kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı'na esas ahmak seçimi iptal ettirenlerdir demesi üzerine verilmiş. Ve yalnızca bir ceza verilmesi değil, bir de üst sınırdan ceza verilmesi söz konusu. Şimdi ben vatandaşlara kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Biz hep beraber gittik. 30 Mart'ta oy kullandık. Ekrem İmamoğlu bu seçimi kazandı. Devamında AKP'liler Binali Yıldırım'da başta olmak üzere seçimin çalındığını iddia ettiler. Seçimin tekrar edilmesi gerektiğini yaklaşık 2 aylık bir propagandayla söylediler. 6 Mayıs'ta da seçimin tekrarına ilişkin YSK bir karar verdi. Fakat burada seçimin çalındığına ilişkin hiçbir delil daha sonra da ortaya çıkmadı. Yargılanan insanların tümü beraat etti ve bizim oy vermiş olduğumuz seçim elimizden alındı ve daha sonra tekrar seçime gittik. Gittik, tekrar oyumuzu verdik. Tekrar Ekrem İmamoğlu çok daha büyük bir farkla seçildi. Bunun üstüne bundan yaklaşık işte 2,5-3 yıl sonra bir de şimdi böyle alakasız saçma sapan bir kararla kendisi hakkında siyasi yasak getiriliyor. Bu bence akıl almaz bir şey. Yani burada seçimi tekrar ettirenlerin aslında yargı karşısında olması gerekirken onun yerine kendisine hakaret eden bir bakana yanıt verdiği için bizim seçmiş olduğumuz kişi siyaseten yasaklanıyor. Bu gerçekten hani delilik diyesim geliyor. Bütün bir de hepimizin göz önünde gerçekleşiyor bu. Davaya bakan hakim siyasi yasak karar vermek istemediğini söylediği için sürüldü Samsun'a ve daha sonra hepimizin göz önünde yine davaya bakan hakim de değiştirildi ve gelen hakim ilk duruşmada da cezayı verdi geçti. Çok kısa bir süre içerisinde biz hem istinafta hem Yargıtay'da bu kararın kesinleşeceğini düşünüyoruz. Eğer buna ciddi bir toplumsal tepki verilmezse bizim oyumuzun bir değeri var. Siz kafanıza göre atanmış bir hakim eliyle bizim seçmiş olduğumuz belediye başkanını böyle saçma sapan bir kararla görevinden alamazsınız demedikçe vatandaşlar çok kısa bir süre içerisinde hem istinafta hem Yargıtay'da karar kesinleşecek ve bizim seçmiş olduğumuz kişi görevinden edilecek. Buna karşı bir tepki bekledik muhalefet partilerinden. Fakat muhalefetin iç dengeleri nedeniyle anladığımız kadarıyla çok da fazla tepki vermeden ilerlemek istediler. Bir ilk gün Saraçhane'ye davet edildik. O gün ben de gittim. Devamındaki günde bir miting yapıldı. Çok ciddi bir toplumsal muhalefet tepkisi vardı. Hepimiz gördük hem sosyal medyada hem o meydanlarda. İnsanlar bu yapılana karşı, bu yapılan akıl almaz harekete karşı ciddi bir tepki gösterdiler. Hatta AK Partili vatandaşlar da bunu ben savunanı hiç görmedim açıkçası. Dolayısıyla buna çok daha ciddi bir tepki verilmesini bekliyorduk. Fakat dediğim gibi özellikle de muhalefet içi dengeler nedeniyle olduğunu anlıyoruz. Bu tepki örgütlenmedi. Bunun yerine konu zamana bırakıldı. Ben anlayamadım. Uzun süre bekledik. Birkaç kere kendi Twitter hesabımdan çağrı da yaptım. Yani muhalefet partilerini bekliyoruz. Siz bir şey yapmazsanız biz bir şey yapacağız vatandaşlar olarak diye. Yapmadılar, yapamadılar. Artık bizde iş başa düştü diyerek, tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünerek böyle bir şeye başladık. Şöyle bir şey var, yani şundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bizler hepimiz genç insanlarız. Bir cumhuriyetin içine doğduk. Daha yeni hayata atılıyoruz. Ben 27 yaşındayım. Ve bizim elimizden içinde doğmuş olduğumuz cumhuriyet adım adım kayıp gidiyor. Buna karşı oturup beklemek, buna seyirci olmak, bu bizim sindiremediğimiz bir şey, yapmak istemediğimiz bir şey. Tarihi bir sorumluluğumuz var. Atatürk'e büyük bir bağlılık duyuyoruz. Cumhuriyeti yaşatacak olanın bizler olduğu yalnızca bizim için bir sözden ibaret değil yani. Biz bir cumhuriyette yaşamak istiyoruz, bunu korumak istiyoruz. Bunun için de elimizden ne gelir diye düşündük. Bir nöbete başlayalım dedik kendi arkadaşlarımızla birlikte. İlk benim aklıma geldi. Devamında da arkadaşlarımla paylaştım. Onlar olmasaydı tabii tek başıma böyle bir şeye kalkışmayı düşünmezdim diye düşünüyorum. Çok fazla insanın da, çok fazla bizim gibi sıradan vatandaşın da benzer hislere sahip olduğunu bildiğim için buna karşı en azından bir şey yapalım ve tarihe adımızı yazdıralım diye düşündükleri için geleceklerini biliyordum ki geliyorlar da sağ olsunlar. Amacı temelde aslında tarihe bir not düşmek. Türkiye adım adım kapalı bir rejime doğru giderken birilerinin buna karşı tepki gösterdiğini, birilerinin buna karşı direndiğini gösterebilmek. Oradaki arkadaşlardan bazıları da tam olarak şunu söylüyorlar. Yani biz bizden büyük insanlara biraz kırgınız. Bize böyle bir memleket bıraktıkları için. Biz en azından bizden sonra gelecek kendi çocuklarımıza, kendi torunlarımıza biz mücadele ettik diyebilmek istiyoruz. Biz değiştirmeye çalıştık diyebilmek istiyoruz. Biraz da bundan dolayı oradayız. Yaklaşık 30 gün sürecek. İşte ilk 3 gününü de tamamladık.
Ben de 2 günde Saraçhane'ye gitmiştim. Hem kararın verildiği gün hem de ertesi gün mitinge gitmiştim. Sonra bir iki tane de yazı yazmıştım Apostol'da bu konuyla ilgili. Orada şunu görmüştüm ben de. Gerçekten insanlar çok öfkeliydi. Çok büyük kalabalıklar vardı. Ve kendiliğinden o protesto ortaya çıkmıştı. İlk başta İmamoğlu'nun çağrısıyla, sonra tabii 6 partinin çağrısıyla. Ama o çağrılar yapılmasaydı da o gün o tepki gösterilecekti zaten. Onu anlamıştım. Ama daha sonrasında acayip bir şekilde o toplumsal muhalefetin siyasi muhalefet tarafından biraz durdurulduğunu düşünüyorum. Bunun da örneklerini daha önce de görmüştük. O yüzden insanlar da biraz çaresiz hissediyor. Kendileri bir tepki göstermek istiyorlar bence. Ama bu tepkiyi oy verdikleri siyasi partiler onların arkasında durmuyor. Ya da hani en azından hissiyat bu yönde oluyor. O yüzden böyle bir sivil inisiyatifle vatandaşlar olarak orada bulunulması ve bu karara bir tepki gösterilmesi benim de doğduğum ve büyüdüğüm ülkede çok alışık olmadığım ve o yüzden de hoşuma giden bir şey. Ben de seni bugün o yüzden buraya davet etmek istedim. Ki bundan mümkün olduğu kadar çok fazla insanın haberi olsun. Destek olmak isteyenler oraya gelsinler. Dün şunu gördüm. Ekrem İmamoğlu sizin yanınıza geldi. Bir şeyler konuştunuz. Ne konuştunuz? Nasıl davrandı size? Neler söyledi?
Ekrem Bey dün bir toplantı çıkışında kısaca bir uğradı. Orada bize burada bulunduğumuz için teşekkür etti. Keşke böyle olmasaydı dedi. Ben daha önce Twitter'da da yazmıştım. Yani burada desteğe ihtiyacı olan esas olarak biziz. Ekrem İmamoğlu'ndan ziyade. Ekrem Bey 50 yaşını devirmiş. İyi bir aile, iyi bir eşe sahip. Hali vakti yerinde bir insan. Kendisine bugün bir siyasi yasak kararı getirilse, komple siyasetten men edilse, Ekrem İmamoğlu kalan hayatını gayet rahat bir şekilde geçirebilir. Elbette ki üzülür, kırılır. Yani bir sürü hayali var Türkiye'ye dair. Fakat temelde benim gibi gençler hayat kayan biziz. Yani bizim önümüzdeki 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık yaşam tarumar ediliyor. Bunları yazdığım o Flood'u okumuş anladığım kadarıyla bana orada yani çok teşekkür etti. Çok doğru bir noktadan hani yaklaşmışsınız dedi. Ben de kendisine ilk orada bulduğum fırsatta yani altılı masaya özellikle kendisini söylemesini ve daha çok bu olaya tepki gösterilmesi gerektiğini ifade ettim. O da yani biz zaten hani gösteriyorlar ama burada işte genel başkan yardımcılarımız da var. Onlar da iletir, ben de iletirim. Teşekkür ederiz dedi. Kibarca bize aslında orada bir moral vermek için geldiğini anlıyorum. Öyleydi. Sağ olsun kısa bir durdu. Daha sonra da tekrar uğrayacağını söyledi. Açıkçası üçüncü günde Ekrem Bey geldi. Ekrem Bey dışında da ben sadece vatandaşların değil siyasi partilerin ve siyasetçilerin bu kadar ilgisiz olmasını da çok anlayamıyorum açıkçası. Yani biz orada duruyoruz. Bir gelip en azından selam verebilirler, bir moral verebilirler. Hepimiz sıradan düz vatandaşlarız. Bizim işimiz değil orada durmak. Yani bu aslında bizim oy vermiş olduğumuz siyasi partilerin işi. Biz hepimiz, oradaki bütün arkadaşlar, bütün vatandaşlar sabah işe gidiyoruz, akşama kadar çalışıyoruz, akşam çıkıyoruz. Saraçhane önünde buz gibi havada orada ayakta bekliyoruz. Yani bu hiç olacak iş değil yani. Bizim işimiz değil bu. Ve gerçekten bunu yapmak istemiyoruz. Biz buna mecbur bırakılmış durumdayız. Dolayısıyla ama yani bunu
gördükten... Ama şunu söyleyeyim, kusura bakma araya gireyim. Yani orada CHP ve İYİ Partililer bayraklarla dursalar eminim hükümetin uykularını sizin kaçacağınız kadar kaçırmazlar. Çünkü çok alışılmış da bir şey olur. Hani burada sivil insanların bu tepkiyi gösteriyor olması bence Tabii aslında siyasi partilerin işi dediğin doğru ama sizin yaptığınız bence daha dikkat çekici ve hükümet açısından daha rahatsız edici. Çünkü beklemedikleri bir şey diye düşünüyorum.
Evet, olabilir ama yine de biz hani buradan o çağrıyı da yapmış olayım. Çünkü neticede bu partilerin örgütlerindeki insanlar işte parti etkinliği olmadığı için gelmekten çekinebiliyorlar. Hem onlara bir çağrı yapmak istiyorum. Yani gönüllü olarak buraya gelin, oradaki arkadaşlara en azından moral verin veya siyasi parti temsilcileri, bu partilerin gençlik kolları başkanları, il başkanları oraya gelip bir moral verebilirler. Anlıyorum hani bu sivil bir hareket ve sivil kalmasını belki tercih ediyor olabilirler, istiyor olabilirler. Amenna, güzel. Sivil kalmaya devam edecek zaten. Biz oradayız. 30 gün boyunca orada durmaya devam edeceğiz ama oldukça yorucu, oldukça soğuk gelip bize moral verirlerse, yani bir ziyaret edip bir selam verirlerse çok makbule geçer açıkçası. Yani hani gelip sahiplenip illa onlar devam etsin, tamam, sivil olarak kalmasını tercih etsinler. Ama en azından gelip bize bir moral verebilirler. Bir destek olduklarını gösterebilirler. Ben bundan dolayı herhangi bir kayıp yaşayacaklarını da düşünmüyorum.
Eylem haricinde biraz seçime dair bir şeyler sormak istiyorum. Şimdi Türkiye kapalı bir rejime doğru ilerliyor hızla dedin. Seçime de çok az bir süre kaldı. Ve yani maalesef diyeceğim, biz muhalefetin iç tartışmalarıyla zaman geçiriyoruz. Kim aday olacak? O parti bununla kavga mı etti? İşte o genel başkan, öbür genel başkanın elini sıkmadı mı gibi. Garip garip şeyler konuşuyoruz aslında. Gerçekten konuşulması gereken şeyleri pek konuşmuyor Türkiye bence. Seçimde yani mesela senin aklında bir aday var mı? Ya da bir isim vermeyeceksen bile nasıl bir stratejiyle gitmesini muhalefetin bu seçime istiyorsun? Ya da hangisinin onlara seçim kazandıracağını düşünüyorsun? Biraz seçimle alakalı fikirlerini öğrenmek istiyorum açıkçası.
Şöyle, buna da bir tık daha geriden yanıt vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Tayyip Erdoğan, yani 2021'in Eylül'ünde, bundan bir yıl, 3 ay önce, çok uzun bir zaman değil, 15 ay önce faiz konusunda artık farklı bir politikaya geçildiğini, işte Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeli diye heterodoks bir modele geçtiğini söyledi sağ olsun. Ve bunun devamında 8 lira olan dolar çok kısa bir süre içerisinde Aralık ayında 15 liraya, 17 liraya kadar çıktı. Bugün de 18 lira. Enflasyon %20 seviyesinden, gerçeği %150'lere, resmisi %80'lere, 90'lara çıktı. İlk önce aslında geçtiğimiz yıl biz muhalefetten çok daha ciddi bir şekilde erken seçim için çağrı yapmasını, bastırmasını ve erken seçimle bir an önce bu hükümeti göndermesini beklemiştik. O gün adayın bir önemi yoktu bence. Yani o gün eğer muhalefet partileri bunun için bastırsalardı, erken seçim için geçtiğimiz yıl 2021'in sonlarına doğru, adayın hiçbir önemi olmadan seçimi kazanabilirdik. Fakat ilk önce işte Kemal Bey bir erken seçim mitingleri düzenleyeceğini söyleyip aralığın başında Mersin'de miting yaptı ve bunun devamını getirmedi. Meral Hanım'ın da aynı şekilde az kaldı diyerek bizi 1,5 yıl daha bekleyin şeklinde çeşitli esnaf ziyaretleriyle oyaladığını gördük ve şöyle düşündüklerini sanıyorum. Yani bu hükümet zaten gidici, inanılmaz, akıl almaz politikalar uyguluyor. Dolayısıyla biz bunları 1,5 sene sonra seçimde yeneriz diye düşündüler. Ama bugün geldiğimiz noktada hepimiz görüyoruz ki o iş öyle değilmiş. Yani karşımızda Tayyip Erdoğan var. Yani yıllardır, 20 senedir girdiği her seçimi kazandı. Ve bugün de adım adım onun yine kazanabileceği bir seçime doğru gidiyoruz. İlk fırsatın orada kaçtığını düşünüyorum. O zaman yapılsaydı daha farklı olurdu ve adayın bir önemi olmazdı. Bugün gelinen noktada yine Ekrem Bey'e bu yasak kararı getirildiğinde toplumsal muhalefetin o tepkisiyle birlikte ve o mağduriyetle birlikte Ekrem Bey'in adayı ilan edilmesi halinde seçimi çok daha rahat kazanabileceğimizi düşünüyordum geçtiğimiz haftalarda. O gün yapılmalıydı veya o hafta yapılmalıydı bu olay. Daha sonra devamında Türkiye'nin her yerinde bizim iki kere seçmiş olduğumuz belediye başkanını böyle akıl almaz bir kararla görevden almaya çalışan böyle demokrasi düşmanı, böyle istibdat yanlısı bir hükümet var. Bunları göndermek zorundayız arkadaşlar diye Türkiye'nin her tarafında miting yapabilir, bu rezaleti anlatabilirlerdi. O fırsatın da kaçtığını görüyorum. Bu saatten sonra artık aday konusunda elbette ki adayın çok önemli olduğunu bence görebiliyoruz. Kim aday olmalı, kim olmamalı konusunda açık bir fikrim yok. Yani bu saatten sonra açıkçası kazanacak bir adayı görmek isteriz. Şu anda da yine hala konunun demokrasi ve adalet bağlamında konuşulması halinde hükümetin sıkıştırılabileceğini, bu rezaletin bedelinin en azından sandıkta ödetilebileceğini düşünüyorum. Ama anladığım kadarıyla muhalefet partilerinin kafası benden daha karışık. Altılı masa ne yapmak istiyor, nasıl bir şey yapmak istiyor anlamak güç. Yani ben hangi aday seçime girse kazanır, bunu anketlerin gösterdiğini düşünüyorum. Birden çok aday var bunun için. Ve kazanamayacak bazı adaylar var. Bunu da anketler gösteriyor ve gören gözler de görüyor. Bu ısrarı anlamak mümkün değil. Belki yaşları oldukça geç olduğu için onlar için biraz daha kolay. Önümüzdeki seçimi kaybetmenin onlar için çok yüksek belki bedelleri yok. Ama bizim için çok yüksek bir bedeli var. Kenarda beklemektense en azından bir yani en azından bu demokrasi karşıtı harekete karşı bir şeyler yapmak istedik ve bekliyoruz orada. Seçime kadar yani zaten şöyle bir şey var. Bunu bazen siyasetçiler de söylüyor. Ben seçimi kaybettim. kaybetmek üzerine bir yarış olduğunu görüyorum. Yaklaşık 1,5 senedir. Tayyip Bey de çok uğraşıyor. Muhalefet de çok uğraşıyor. Şu an muhalefet biraz daha iyi gidiyor o seçim kaybetme konusunda. Tayyip Bey'e de güveniyorum ama yani Türkiye'yi son 1,5 senede getirdiği nokta ortada. O da oldukça zorluyor bu konuyu. Belki kendisi yine yapacağı yepyeni hamlelerle o seçimi kaybetme konusunda öne geçebilir. Temennim de o yönde zaten.
Ya biraz yorum olacak, bu soru değil. Bu altılı masayla ilgili aslında ilk başta hep beraber biraz heyecanlanmıştık. İşte çok farklı partiler, farklı tabanlar, liderler. Hani bir araya geliyorlar, Türkiye'yi ileri taşıyacaklar vesaire. Ama sonra en azından benim düşüncem şu oldu. Bu altı parti sanki seçimi kazanmışçasına bir koalisyon kurdular ve ülkenin nasıl yönetileceğini tartışmaya başladılar. Halbuki daha seçimi kazanmamışlardı yani ve hala ellerinde seçimi nasıl kazanabileceklerine dair bir seçim ittifakı projesi yok. Hani bu partiler mesela ortak listeyle mi seçime girecekler, ortak aday mı gösterecekler, iki aday mı gösterecekler? Hiçbir şey belli değil. Şurada kaldı birkaç ay yani. Ve en azından benim de bir vatandaş olarak beklentim seçimi çoktan kazanmış gibi değil de seçim kazanılması gereken çok önemli bir seçim varmış gibi çalışması bu altı partinin. Eğer beraber çalışamıyorlarsa da ayrılmaları, yani bunu burada diretmenin de bir anlamı yok. Üçe, ikiye bölünsünler. Üçü ayrı ittifak, üçü ayrı ittifak olsun. Yeter ki bizim önümüze alternatifler koyabilsinler. Yani biz seçimi kazandık. Kazandıktan sonra işte şu kuruma şu insanları atayacağız, bu bakanlığı buna vereceğiz gibi şeylerle toplumun karşısına çıkmanın toplumu çok heyecanlandırmadığını, hatta onların inandırıcılığını biraz azalttığını gözlemliyorum. Sen de Mart 2022'de şöyle bir tweet atmışsın. Benimle benzer fikirlere sahip olan ve bu deli saçması düzene karşı artık bir şeyler yapmak isteyen tüm genç arkadaşlara çağrı yapıyorum. Hiç kimseden umudumuz kalmadığı için kendi topluluğumuzu oluşturuyoruz. Parti mi kuruyorsun? Yani neyin hazırlığındasın? Uzun vadeli bir şey mi bu? Bu seçimde bunu görecek miyiz?
Şöyle, ben çok uzun süredir içinde yaşadığımız memleket gerçekten bizi bundan alıkoymuyor. Siyasetin oldukça içindeyim. Türkiye'de önemli şeylerin politika yoluyla, siyaset yoluyla değiştirilebileceğini düşünüyorum. Ama mevcut siyasi partileri zaten ben bütün vatandaşların da gördüğünü düşünüyorum. Bizleri temsil etmekten acizler. Mevcut yapıları onları çok hantal kılıyor. Doğru politikalar üretmediklerini düşünüyorum. Bunun da daha çok mevcut örgütlenme modellerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Tam işte geçtiğimiz sene Aralık ayındaydı. İlk Aralık'ta böyle bir yardım çığlığı gibi bir tweetim var. Benim gibi düşünen arkadaşlar bana yazsın gibi. O da tam bu doların 18'e düşüp çıkıp 12'ye indiği dönem. O zaman da çok çaresiz hissettiğimi hatırlıyorum. Ve bir arkadaş grubu olarak bir toplanalım, neler yapabiliriz bir bakalım diye düşündük. Yaklaşık 9-10 aydır da devam ediyoruz. Biz kendimiz bir örgütlenme farklı bir örgütlenme modeliyle bir topluluk oluşturduk. Bir arkadaş grubu üst temelde. Yaklaşık 3 yıl sonra da bir siyasi parti olmayı amaçlıyoruz. Bunun böyle uzun vadeli olmasının nedeni bizim kendimizi hazırlamak istememiz. Bir ekip olarak vatandaşların karşısına çıkmak istememiz. Mevcut kurulan, yeni kurulan siyasi partileri görüyorsunuz. Daha seçime girmeden genel başkan yardımcılarının yarısı istifa ediyor. Bir ekip olmak, bir kadro olmak zor bir şey. Beraber çalışmayı öğrenmek zor bir şey. Burada tabii bir de bizim üst yaş sınırımız var. 1990 sonrası doğumlu insanlarla bu işe kalkıştık. Biraz önceki kuşaklara kırgın olduğumuzu söylemiştim zaten. Amacımız bir siyasi parti kurmak ve devamında bir hükümet kurmak açıkçası. Yani siyasi parti kurmak daha doğrusu bizim için bir araç. Biz Türkiye'yi kökünden değiştirmek istiyoruz. Şöyle bir durum var. Son 20 yılda dünya inanılmaz bir şekilde değişti. Türkiye'de aynı şekilde hem şehirleşme hem internet. 2008'den sonra da internetin cebimize girmesiyle beraber artık her şey yepyeni bir dünyada yaşanıyor. Her şeyi yeniden düşünüp konuşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Siyasetin toplumun değişimine ayak uyduramadığını düşünüyoruz. Uzun vadeli bir planımız var ve bir siyasi parti kuracağız. Ama bu mevcuttaki eylem bundan bağımsız bir şey tamamen. Sıradan vatandaşlar olarak bizim, tabii oradaki arkadaşlarla beraber de kalkıştığımız bir iş. Ben oldukça ümitliyim. Bu süreç bana psikolojik olarak da çok iyi geldi. Onu da söylemem lazım. Türkiye'nin her yerinde farklı farklı genç insanlarla tanışıyorum. Gerçekten hepsi parıl parıl zehir gibi çocuklar. Geleceğe dair çok ümitsizler. Fakat bir araya getirildikleri noktada gerçekten iyi bir hikayeyle, iyi bir planla Türkiye'yi bambaşka bir noktaya taşıyabileceklerini görüyorum. Potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz. Kullanılmayan bir ülkeyiz. Bunda siyasetin çok önemli bir payı var. Eğer mevcut siyasi yapıyı değiştirebilirsek, ki burada yolsuzlukla mücadelenin en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Siyasi yolsuzluktan arındırabilirsek Türkiye bambaşka bir noktaya gelecektir. Biz de buna bir katkı yapabilirsek. Ne mutlu.
Ali, benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğim bir şeyler varsa son olarak.
Ben burada şunu eklemek istiyorum. Dediğim gibi yani biz hakikaten hepimiz işinde gücünde sıradan vatandaşlarız. Saraçhane'de soğukta bekliyoruz. İnsanları dün gördüm. İlk başta biraz daha az kişiydik ve oradaki arkadaşlarımızın morali biraz bozuldu. Fakat sonra biraz daha kalabalık olduk. Ben vatandaşlardan, siyasi parti temsilcilerinden, siyasi partilerin örgütlerindeki insanlardan şunu rica ediyorum. Evet, burası sivil bir hareket. Biz başlattık. Ama en azından gelip uğrayabilirsiniz. Oradaki arkadaşlarımıza, yani yalnız değilsiniz. Sizin gibi düşünen insanlar var. Bu rezalete karşı çıkan insanlar var ve tebrik ederiz burada olduğunuz için demelerini sadece bana değil oradaki arkadaşlarımız, oradaki vatandaşlara bekliyoruz. Gelsinler, 3 saat boyunca orada duruyoruz. 1 saat uğrayıp gidebilirler, 2 saat uğrayıp gidebilirler. Önümüzde 27 gün daha var. Ben vatandaşlardan rica ediyorum. Gelin, oradaki arkadaşlarımıza moral verin, destek verin. Neticede hepimiz hep birlikte ancak Türkiye'nin Azerbaycan benzeri bir rejime doğru gitmesine karşı çıkabiliriz. Bunu rica edeceğim bütün herkesten.
Çok teşekkür ederim geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Son düzlükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.